Ayrım 8.
Kadın yerinden fırladı ürpererek. Utancından kıpkırmızı olmuştu. Sanki üzerine bir erkek abanmıştı. Cepkeni üzerinden atmak istedi ama hakaret sayılır düşüncesiyle vazgeçti. Cepkenin altında büzüldü. Başlangıçta korkuyla yavaş yavaş haz veren bir rahatsızlıkla yünlü kaba kumaştan kopup yumuşacık tatlı tatlı okşayış gibi bedenini saran sıcacık erkek kokusunu içine sindirdi. Omuzlarından sırtına, oradan böbreklerine, karnına yayılan sıcak kokuyu. Kocasını hatırladı kadın. İlk kucaklayışını, kollarının yavaş yavaş yalvarırcasına gövdesini sardığını o ilk gece. Gerçekten de böyle göğsü bağrı açık üşüyordu. Şimdi biraz ısınmıştı, oyalandı biraz. Erkeğin soluğunu kesik kesik nefes nefese duyuyordu şimdi üzerinde. Rahat, tatlı bir anlayış kaplamıştı her yanını. Döndü. Yemek yemen için sana sofra kuramayacağım dedi. Acıkmışsındır, savaştan geliyorsun. Her şeyimi alıp götürdü Türkler. İstemem yemek, istemem kadınım diye karşılık verdi. Allah saklasın, sen açken ben nasıl yerim? Ya razı olursun birlikte yeriz ya da Tanrım adına and içerim ki ben de seninle beraber açlıktan ölürüm. Bu büyük laflardan kendisi de ürktü, öksürdü. Yırtığını nasıl yemeyeceğini bilemiyordu. Kusura bakma dedi. Seninle böyle açık konuşuyorum içten. Ama nasıl söylesem, nasıl anlatsam, inanmazsın ki. Yine iç geçirdi. Sigara sarmaya kalktı, vazgeçti. Karıştırmıştı işleri, şaşkına dönmüştü. Genç dul o uzun, o nemli kirpiklerini kaldırıp ona baktı. Bir şey sormak istedi kadına, çekindi. Onun ağzından bir şey işitmek istiyordu ama utanıyordu. Ayıptır söylemesi ama dedi Manusaka, dayanamayacağım. Dürüstçe, namusluca doğruyu söyleyeceğim. Tanrı aşkına kötüye alma. Yalan söylüyorsam eğer, Tanrı'nın yardımları başıma yaksın beni. İçeri girip de seni görür görmez yüreğime bir bıçak saplandı sanki. Kadınım, doğru konuşuyorum, mahvoldum. Ömrümde böyle güzel görmedim. Niyetim iyi, kızma öyle. Kalkıp gitme, bak dokunmuyorum sana. Ama diyeceklerimi dinle. Kocan öldü, sizlere ömür. Benim de karım öldü, tamam. Yalnız kaldık şu ölümlü dünyada. Gel benim çatımın altına. Genç dul bir çığlık koyverdi, iki büklüm oldu, köşeye büzüldü. Dişleri birbirine çarpıyordu, tir tir titriyordu. Manusaka ayağa kalktı, kapıya yürüdü. Kendine gelsin diye kadını yalnız bırakmak istiyordu. Ağluda uzanıp yan gelmiş adamlarına baktı. Azıklarını çıkarmış atıştırıyorlardı. Bakışlarını uzaklara, avlunun ötelerine yöneltti. Yağlı toprakları, mahsul bağlamış zeytin ağaçlarını, ağır ağır kanatlarını döndüren yel değirmenlerini seyretti bir süre. Buraya kök salacağım diye mırıldandı kararlıca. Güzel topraklar, verimli, hoşuma gitti burası. Kadın da iyi, topluca, verimli, iyi çocuk yapar, hoşlandım ondan. Burada kök salacağım. Tepemdeki ölmez güneş aşkı için, hayır gitmeyeceğim buralardan. Dönüp genç dula yeniden baktığında göğsünü iliklemiş, saçlarını taramış, kızartmak için dudaklarını ısırmış halde buldu onu. Sıcak cepkeni üstündeydi daha. Kaptan Manusaka dedi kadın, nazlı nazlı gözlerini oynatarak. Kusura bakma ama bana söylediklerin yakışıksız. Hiç de dürüst sözler değil ve çok büyük günah. Kocamın eşikteki kanı daha soğumadı bile. Manusaka iç geçirdi. Bir iki gidip geldi odanın içinde. Bir dilim ekmek olsaydı dedi sözü değiştirmek için. Bir yudumcuk da şarap. Kadınım şu düğmeciyi de pekleştiriversen elimden gelmez ki. Bak yeleğimden sallanıp duruyor. Neredeyse düşüp kaybolacak. Genç dul karşılık vermedi, erkeğin haline acıdı. Ayağa kalktı, iğneyi buldu, ipliği geçirdi, adamın önüne diz çöktü. İyi görebilmek için gözlerini sildi bir kez daha, düğmeyi dikmeye başladı. Dikerken meydan yeleğinin altında Manusaka'nın kalbinin hızlı hızlı çarptığını duyuyordu. Dizlerinin üzerinde de erkek soluklarının ateşini. Kızardı utancından, düğmeyi çabucak dikip kalktı, sandığı açtı. Yalan söylemişti, her şeyini Türkler alıp gitmemişlerdi. İşlemeli bir sofra örtüsü çıkardı, sofraya yaydı. Ev bembeyaz parladı bütün. Sonra odadan çıktı, mutfağa girip ateş yaktı. Yemek pişirmeye koyuldu. Manusaka da şimdi bir sigara sarıp yaktı. İskemleyi alıp gerçek ev sahibi gibi kapının eşiğine kuruldu. Dışarı baktı. Kulakları içerideydi. Kadının gidiş gelişlerini dinliyordu. Kadın keklik gibi sekiyordu. Ateşi harlatıyor, yemeği hazırlıyor, mutfaktan çıkıp çatal kaşıkları, tabakları yerleştiriyor, sofrayı tamamlıyordu. Manusaka bunları dinliyor, yüreceği hazdan çırpınıyordu. Böylesine tatlı bir açlık duymamıştı ömründe. Böylesine sabırlı olmamıştı, beklememişti yemeği. Biliyordu artık, iyice biliyordu. Şu taptazecik, biber gibi dul, şimdi yemek pişiren ve az sonra birlikte sofraya oturacakları kadın, kocasının cesedinin çürümesi için gereken birkaç aylık süreden sonra kendisiyle ömür boyu aşını ve yastığını paylaşacaktı. İşte böyle evlenmişti Manusaka Hristiniya kadınla ve şu küçücük köye yerleşmiş, kök salmıştı. Doğurgan çıkmıştı hem de, çift çift doğurmuştu ona bebeleri, avluları velet dolmuştu. Geçende ilk torunu da gelmişti dünyaya. Sevincinden çekmişti kafayı Manusaka. Sırtına merkebi vurduğu gibi doğruca tapınakta almıştı soluğu hayvana ibadet ettirmek için. İyi etmiş diye mırıldandı Kaptan Mihal. Ben de öyle yapardım. Daha da beterini. Ama söz verdim. Çıkışmalıyım ona. Varsın büyüğüm olsun. Benim köyün kaptanı. Uzaktan Petrokefalo göründü. Tepenin eteklerinde de vadide Ayayani köyü. Hristiyana'nın köyü yeşillikler içinde. Kısrağını mahmuzladı, güçlüce kısrak da köyü tanırdı, kişnedi. Nallarıyla toprak yolu dövmeye başladı. Manusaka'nın kapısı açıktı. Atından inmeden başını eğip kapıdan geçti, avluya girdi. Manusaka kardeşim diye ünledi. Tüm ev halkı içerideydi. Büyük sofranın çevresinde toplanmış yemek yiyorlardı. Manusaka sırtını duvara dayamıştı. Yanı başında da kırbacı asılıydı. Karısı Hristiniya karşısında bağdaş kurup oturmuştu keyifli, hoşnut. Şişmanlamıştı azıcık. Göğüsleri biraz pörsümüş, sarkmıştı. Epey velet emzirmişti bu göğüsler. Ama gene de pırıl pırıldı. Yeni açmış gül gibiydi yüzü. Manusaka kardeşinin sesini tanıdı, kalkıp avluya çıktı. ''Hoş geldin kardeşim'' dedi koca elini uzatarak. ''Kaynanan seviyormuş. Tam sofranın üstüne geldin. İn bakalım atından.'' ''Vaktim dar'' dedi Kaptan Mihal. ''Kapıyı kapa, konuşacaklarım var.'' ''Hayır mı, şer mi?'' ''Nasıl alırsan öyle. Kapa kapıyı'' dedim. Manusaka kapıyı kapadı. Oğulları, kızları, konuşulanları duymasınlar diye kardeşine yaklaştı. ''Bak beni dinle kardeşim Manusaka. İçkiye, şaraba alışık değilsen içme derim sana.'' Manusaka'nın suratı asıldı. ''Niyeymiş? Eşekleri de Tanrım insanların sırtına binsinler diye yaratmadı. İnsanlar onlara binsinler diye yarattı. Anladın sanırım.'' ''Anladım. Kan kardeşin Nuri Bey içerledi öyle mi? İçerledi de seni buralara yolladı. Sen de içerledin Kaptan Mihal öyle mi?'' ''Yok, içerlediğim filan yok benim. Benimle böyle alengirli konuşma. Bilirsin, tanırsın beni, içimi dışımı. Ama Hristiyanlığın çıkarına değil bunlar. Bayrak açmanın zamanı daha gelmedi.'' Manusaka çok kızmıştı. ''Sen kendin kafayı çektiğinde, Moskov türküsünü söylediğinde, Türk kahvelerine girip beyleri damlara fırlattığında, düşünüyor musun o zaman Hristiyanlığın çıkarını? Şimdi de evime gelip bana akıl hocalığı ediyorsun.'' Eğilip bir taş aldı, hınçla yere savurdu. Kısrağın dizginlerine yapıştı. ''Ne demek istiyorsun Mihal?'' dedi. ''Haksız mıyım yoksa? Bana evliyalık taslama.'' Kaptan Mihal karşılık vermedi. ''Ne desindi?'' ''Haklıydı Manusaka. Kendisi kafayı çekince ne Girit dinler ne de Hristiyanlık vız gelirdi. Akıl uz şeytan götürsündü. Kısrağını atlardı. Tüm koca dünya küçülüverirdi gözlerinde.'' Şuncacık bir hiç oluverirdi. Bir ceviz kabuğu olurdu kısrağının nalları altında. Neredeyse bin parça olacak, yok olup gidecek. ''Karşılık vermiyorsun bana'' dedi az sonra Manusaka. Kardeşi kaşları çatık, karşıki tepeleri seyrederken, ''Karşılık vermiyorsun ama iyi bil. Aklından geçenleri biliyorum ben. Kabullen diyorum. Yiğit çocuksundur, halden anlarsın. Kabullen derim sana, Girit'in kaderi bu. Bırak ben de hıncımı alayım varsın. Dünya alem yerin dibine batsın. Bayramlarında koskoca bir katırı sırtlayıp götüreceğim bu kez de. İsterse beni öldürsünler. Seni öldürmeleri umurumda değil. Ne var ki Girit batacak. Hiç meraklanma, batmaz. Bir şeycikler olmaz. Korkma. Biz insanoğulları batarız da ona bir şeycikler olmaz. Ölümsüz o, canavar. Bir ara sustu. Öfkelice içini çekti. Kardeşim dedi az sonra. Doğru söz. Burada şu köyde neredeyse boğulacağım. Anlamıyor musun? Durup dururken farkına varmıyorum bunun. Ama kafayı tütsüleyince, şarabı çekince kafam aydınlanıveriyor. Yüreğim kabarıyor. Benim de senin gibi. İstanbul'a varıp sultanı öldürecek değilim ya. Bırak da köycezimde göstereyim kabadayılığımı. Hırsımı alayım. Kaptan kısrağının dizginine asılıp dış kapıya döndürdü hayvanın başını. Söylediklerimi bir iyice tart hele Manusaka kardeş dedi. Bir başına kaldığında iyice bir tart. Tanrı ne gösterirse öyle yap. Girit'in çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yap. Başkaca bir diyeceğim yok. Hadi eyvallah. İnatından diyorum sana. İki lokma bir şey ye. Acelen ne? Hangi şeytan kovalıyor peşinden? Bizde kal bu gece. Şükür yerimiz var, sığarsın. Yeğenlerini de gör. Hristina'nın hatırını sor. İlk torunumu da görürsün. Adını Lefter koyacağım. Özgür. Cümlesine selam dedi. Vaktim dar. Köye kadar uzanıp ihtiyarı babamızı da görmeyecek misin? Vaktim yok dedim sana. Yarın sabah erkenden işim var. Hadi hoşça kal. Sağlıcakla. İnatçının birisin. İnat kafa. Aklına eseni yaparsın. Varsın dünya alem batsın. Hadi güle güle. Gövdesini kısrağının omzuna eğdi Kaptan Mihal. Dış kapıdan çıktı, düzlüğe doğru yol aldı. Hoşnuttu durumdan. Manusaka iyi konuşmuştu. Erkekçe direnmişti. Sululuktan hoşlansaydı Kaptan Mihal kollarını açıp onu kucaklardı. Ateşle toplarını bire Manusaka kardeşim derdi. Yerden göğe haklısın. Oysa inandığına, ne çıkarsa bahtına. Kısrağının sırtında yıldırım gibi gidiyordu. Büyük kaleye dönüyor, yüreği pırpır ediyordu. Soyunu denetlemiş, bu kez de meşrebine uygun bulmuştu. Öğle vakti geçmiş, güneş alçalmaya başlamıştı. Kaptan Mihal'in o gün kasabada olmayacağını öğrenen tüm komşu kadınları, dikişlerini, kirmanlarını, kırdan topladıkları tur potlarını yanlarına alıp avluda toplanmışlardı. Pinelop, Polixingis'in kız kardeşi Hristani, Karayorgis'in Katiniça, Mastapasinki, daha başkaları, hepsi de bu cumartesi akşamı keyifli. Hafta sona eriyordu. Yarın huzur, iyi yemekler, bol bol dedikodu, pazarları yaratan Tanrı'ma hamdolsun. Duydun mu Aretusacığım kötü haberi diye başladı söze şarkı söylercesine Katiniça. Dün gece komşu mahalleden Frogato'nun evinden hıçkırıklar, bağırışmalar duyulmuş. Frogato karısını pataklıyormuş gene. Yazıklar olsun onun bıyıklarına. Dimitrom'da olmalıydı o bıyıklar dedi Pinelop kadın. Ne bıyık, ne bıyık. Nasıl da dikiliyorlar dimdik kozmatiği sürünce susta. Değiş tokuş etmezler mi ki derim ben, bıyıklarını karısına versin, kendisi de fistan giysin dedi Masrapa'nınki. Hani bütün gece kocasını karyola demirine bağlayan azılı karı. Hrisanti gülümsedi. Geçen de gece yarısı dedi, gene bar bar bağırıyordu. Mahalleyi ayağa kaldırdıydı. Geçerken abim duymuş, ertesi günde uğramış. Bre Frugato demiş, niye dayak yiyorsun karından, niye bırakıyorsun onu seni pataklasın? Elinin tersini gösterip niye pideye döndürmüyorsun suratını? Erkekliği tümümüzü rezil rüsva ediyorsun. Ne karşılık vermiş bilin bakalım. Ayıptır, ayıp söylemesi. Ama Kaptan Polixingis pek hoşuma gidiyor, bayılıyorum demiş. Komşu kadınlar makaraları koyverdiler. Renyo kalkıp kahve, reçel, susamlı çörekler getirdi, ikram etti. Tam bu sırada dış kapının eşiğinde Ali Ağa göründü, elinde çorabı, şişleri, koltuğunun altında Renyo'nun armağanı yeşil bohçası. Köse, tertemiz, yunup yıkanmış, eski yamalı giysileri de temiz, gömleği bembeyaz, takunyalı çıplak ayakları da süt gibi. Katerina kibarca ayağa kalktı. ''Hoş geldin, safalar getirdin Ali Ağa'' dedi iyi yürekli komşusuna. ''Buyur da bir acı kahvemizi iç.'' Demincek içtim kahvemi güzelim diye karşılık verdi Ali Ağa. Kadınlara ayrı ayrı temennalar çakarak. Bir de çörek batırdım kahveme. Vişne tatlısından da aldım bir kaşık. Ömrüne bereket kaptanımın güzel hatunu. Zarar yok Ali Ağa, bol ışıktan insana zarar gelmez. Otur da yarenlik edelim diye konuştular hep bir ağızdan kadınlar. Ali Ağa'nın ne onurlu bir kişi olduğunu bilirlerdi. Yoksuldu ama onurluydu. Ne kahvesi, ne çöreği, ne de tatlısı vardı. Hiçbir şeyi yoktu şu dünyada. Ömür boyu açlık çekmişti ve çekiyordu. Ne yiyeceğini düşünmekten başka derdi yoktu. Hep yemek üstüne konuşur, ağzının suları akardı. Komşu kadınlar da bunu bildiklerinden matrak olsun diye hep yemekten söz açarlardı o varken. Ali ağam öğlene ne pişirdin diye sordu Katiniçe Muzip, öbür kadınlara göz kırparak. Çok meraklısındır, Allah bilir ya gene bir kuş sütün eksiktir. Ali ağa gülümsedi hoşnut, salyasını yuttu, çorap şişini beline geçirdi. Zavallı aç ihtiyar büyük bir iştahla bugün pişirdiği pilicin nasıl yumuşacık olduğunu, nasıl da o güzelim bamyaları bulup garnitürünü düşürdüğünü, nasıl bir sos uydurduğunu, fırında pilicin nasıl da kızardığını anlatmaya başladı. Konuşuyor, konuşuyor, salyalarını yutuyor, iç geçiriyordu. Komşu kadınlar kahkahalarını zor tutuyor, soruyor, sözde çıkışıyorlardı. Olur mu Ali ağa, hep et hep sos, sağlığın bozulur sonra, arada sırada sebze de yemen gerek, fazla et zararlıdır bilirsin. Komşu, sana bu akşam ben bir tabak turpotu vereyim de gör dedi mastrapasın karısı. Bak nasıl bağırsakların serinleyecek, etlerle baharatla doldurup sucağa çevirdin onları. Ben de dedi Katerina, sana iki dilim buğday ekmeği vereyim, yediğim beyaz francala mideni bozmuştur mutlaka. Sonra bol havyardan da komşu diye atıldı Pinelop kadın. Bıkar insan, sana bir tabacık yeşil zeytin vereyim de gör, acıdır ama iştah açar. İşte böyle böyle ustaca yapılan, usturupluca düzenlenen yardımlarla karnını doyurur, geçinip giderdi onurlu ihtiyar. Bu Rum mahallesine sıkışıp kalmıştı. İşte böyle böyle geçirirlerdi ikindi vakitlerini komşu kadınlar. Ali Ağa'nın nafakası işini böylece düzene koyduktan sonra ilkbaharda ikili tarlalar, hırsızlık hayvan etinden başkasını sevmeyen kocalar üstüne uzun uzun konuştular. Mastrapas'ın karısı kocasının bu aşırmaca et illetinden uzun uzun yakındı içini çekerek. Katiniça da kocasının oburluğundan, horlayıp geceleri kendisini uyutmadığından dert yandı. Kadınlar şöyle dursun, domuzluğuna domuz, hesabiliğine hesabi kilise hizmetkarı Murcuflos, Ayamina Kilisesi'nin Kampana Kulesi'nde avucunu kulağına külah yapmış, uzun süredir arı küfesi gibi uğuldayan büyük kaleyi dinliyordu. Gırtlaklarını yırtarcasına mallarını satmaya çalışanların şamatasını, demirci dükkanlarından gelen gürültüleri, acıklı acıklı türkü söyleyen ihtiyar dilencilerin kapıları vuruşlarını, havlayan köpekleri, kişneyen atları, bu cumartesi akşamı büyük kalenin kapılarından içeri alınan kasaplık koyunların, keçilerin çanlarını seçebiliyordu Murcuflos. Bu sesleri, bu uğultuyu duyunca birden öfkelendi. ''Patlayın be, ben konuşacağım, susun.'' diye gürledi. Tepesinde sarkan üç kampananın dillerine yapıştı. ''Tam 75 yıldır sizi dinliyorum. Bıktım, usandım.'' Murcuflos çok seyrek açardı ağzını konuşmak için. Tüm söyleyeceklerini üç kampanasının dilleriyle söylerdi. Ağızları vardı, dilleri vardı. Bağırırlardı onlar da. Gizlice, hiç kimseye sezdirmeden kampanaların vaftiz babası olmuş, at takmıştı onlara. Ortadakinin en büyüğünün adı Ayaminas, büyük kalenin şanlı kaptanı. Sağdakinin adı Özgürlük, soldakinin ise Ölüm. Önce Ayaminas'ın o kaptanca gür sesi duyulurdu. Sonra birden oynak, cilveli, neşeli, tatlı sular gibi serin, özgürlüğün sesi fışkırıverirdi. Ardından da ağır aksak Ölümünkü gelirdi. Bu üç ses ihtiyar kilise emekçisinin bağrından, Girit'in bağrından kopup gelirdi, Hristiyan evlerinin damları üzerinden, Türk mahallelerinden, paşa kapısından geçer, reayanın özlemini ünlerdi korkusuz. Murcuflos'un üç sesli ruhu salt gümüş ve bronz, zafer narası gibi yükselip Osmanlı boyunduruğundaki büyük kaleyi yüreklendirirdi. Yılın üç büyük yortusunda Noel, Paskalya, Ayaminas günü olan 11 Kasım ve en büyüğü Yunan kralının isim günü olan Aya Yorgi günü, Murcuflos'un defne dallarıyla donanmış kafasına, beyaz bir atın sırtında fistanı, silahlığı, gümüş piştovları, kırmızı püsküllü çarıklarıyla bir efsun kılığında Aya Yorgi girer, Girit'i fethederdi. Atın terkisinde de küçük prens Özgürlük. Atina'daki şehzadeydi o ve her yılın 23 Nisan'ında büyük kaleye, limana gelip karaya çıkardı. Murçuflos horon tepercesine 3 kampanadan asılı sallanır, ilk olarak prensesi görür, rıhtıma ayak basışını izler, 3 kampanalı hoş geldinlerine başlardı. Ama bu akşam hiç keyfi yoktu Murçuflos'un. Böyle bir akşam, 1 Nisan akşamı dünyaya gelmişti, tam 75 yıl önce. Zaman nasıl da geçiyordu ve ilk bu akşam kocadığını iyice anlamıştı. Girit'in kurtuluşunu göremeden öleceğini. Demek o kutsal günde bir başkası çalacaktı kampanaları. Bunu Murçuflos'un ruhu hayır kabullenemezdi. Bir şeytan bile beni alıp gitse o gün hortlar gelir, kampanalarımın dillerine asılır, gümbürdemeye başlarım. Kalın derili buruşuk yüzünü soğuk terler kapladı. Görecek miydi o günü? Göremeyecek miydi? Elleri titriyor, yüreği pırpır ediyordu. Kafasında kara düşüncelerle akşam ayini için çanların dillerine asıldı. Kaptan Mihal'in avlusunda kadınlar ve erkekler üzerine konuşulurken ve Ali Ağa ağzını açıp Muhammed'in bu konuda neler söylediğini anlatmaya hazırlanırken akşam ayini çanları duyuldu. Komşu kadınları hep birden dikişlerini dürdüler, işlerini bıraktılar. İstavroz çıkarıp evlerine dönmek üzere ayağa kalktılar. Cumartesi akşamları evlerde yıkanmak için su ısıtılır, yalın ayak beslemeler harıl harıl kapı eşiklerini yıkarlar, avluları süpürürler, kadife çiçeklerini sularlardı. Koca karılar da gözleri yarı kapalı mırıldanarak ölülerin ruhuna günlük yakarlardı. Rahip Papa Manol ilk çan sesiyle birlikte evine geldi soluk soluğa. Sabahtan beri her ay başı yaptığı gibi evleri kutsamak için oradan oraya kaldırımları tepmiş, her evde biraz daha kafayı tütsülemiş, birer kadeh rakı içmiş, ikram edilen yiyecekleri ceplerinin kuyusuna atmıştı. Şimdi de tere bulanmıştı ama keyifliydi. "Hey hatun!" diye seslendi ellerini çırparak. Karısı güleç yüzlü, iyi besili, dişsiz, yamuk basılmış terliklerini sürüyerek koşup geldi mutfaktan. Gençliğinde çok güzel, pek civelek olduğu belliydi. Çenesindeki karabiber tanesine benzeyen beni o zamanlar papazı deliye döndürmüştü. Ama şimdi bu ben kocaman bir et parçasına dönüşmüş, kıllarla kaplanmıştı. Ama gene de papaz karısının gözleri tüm cilve, pırıl pırıl arzuluydu.